Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Çankı.
Yeni bir oto gündemle karşınızdayız. Yine her hafta olduğu gibi tabii ki dolu bir otomotiv gündemi var ve tabii ki yine her zaman olduğu gibi sevgili Barış Çankı'yla, Donanım Haber Otomobil Editörü Barış Çankı'yla. Şimdi yine bu hafta ilk konularımız var. BYD'nin, kapak konumuz da bu zaten. BYD'nin araçları teslim edememesiyle ilgili bir konu var. Hayırdır inşallah dediğimiz, dikkatimizi çeken bir konu. AB'den içten yanmalı otomobillerle, içten yanmalı motorlarla ilgili, otomobillerle ilgili attığı bir adım var. Enteresan olacak, onu da konuşacağız. Daha önemli bir adım ise Made in EU, yani Avrupa'da yapılmış, işte Made in Türkiye vardı. Made in EU denen bir konu var. AB'de yapılmış, üretilmiş hikayesiyle ilgili. Bizim mi canımızı yakacak, onların mı canını yakacak, yoksa onlar da bir Amerika gibi böyle işte Make America Great Again dediğimiz MAGA vardı. Trump'ın olayı, yani üretimi buraya getir falan. Şimdi aynısını sanki Avrupa mı yapacak, onu konuşacağız. Ve tabii bir Volkswagen Polo ile ilgili Türkiye'de sevilen modellerden, onun teknik detaylarıyla ilgili bir konumuz var. Ve yine belki de hepinizin çok merak edeceği Chery'nin arazi ruhlu bir SUV'si modeli var ki seviyorsunuz, biliyoruz ya, bunu daha önce yorumlarınızda gördük. Onunla ilgili iCar'la ilgili, hatta onu IrCar'da dediği diyorlar, böyle enteresan bir şey. V27 diyelim biz şimdilik. Onunla da ilgili haberimiz var. Son haberimiz de yine BYD ile ilgili. Bugün biraz Çin yakasından ve Çin ve AB yakasından gidip geleceğiz. Bakalım kim zararlı, kim karlı çıkacak bu işten diyoruz ve hemen ilk haberimize başlıyoruz. Efendim hoş gelmişsiniz tekrar programımıza. Otomotiv gündemi tuttuğumuz oto gündemde BYD'de neler oluyor sevgili Barış?
Evet, aslında yani bu konuda herhangi bir resmi açıklama yok ama Aralık ayı özelinde tamamen ortalık karışmış durumda. Neden? Çünkü araç teslim konusunda özellikle kapora verip aracını sipariş eden ve siparişini bekleyen müşteriler tarafında bu araç teslimatlarının çok uzadığına dair şikayetler var. Bunu birçok işte internet üzerinde görebiliyoruz. BYD araç sahibi olan, araç sahibi olmak isteyen, bu BYD'ye ilişkin grupların içerisindeki paylaşımlarda şikayet var üzerinde, birçok yerde bunu görebiliyoruz. Aslına baktığımızda yani sadece insanlar işte aracı işte ne bileyim gemide şu anda şu Aralık ayının şu tarihinde teslim edemiyoruz ama işte Ocak ayının başında teslim edeceğiz gibi bazı açıklamalar olsa belki de bu kadar karışıklığa mahal verilmeyecekti ama bayilerden aldıkları bilgilere göre şöyle birçok bayi şey söylüyormuş, yani araçlar takıldı, gümrükte takıldı, o yüzden teslim tarihi veremiyoruz. Şimdi böyle bir açıklama yapıldığı zaman doğrudan tüketicide bir panik havası olur. Yani direkt doğrudan, çünkü bana da doğrudan birkaç mesaj geldi. Hani BYD'ye kapora verip aracını satın almak üzere bekleyen ama işte bu olayların patlak vermesi sonrası hani ne olacak? Bir resmi açıklama var mı? Beklentimiz ne olmalı? Siparişimiz iptal mi olacak? Aracımızı teslim alamayacak mıyız? Şeklinde birçok insanda endişe var. Dediğim gibi resmi bir açıklama yok. Neden olduğu da hani ortada değil ama böyle bir teslimat konusunda bir sıkışıklık, bir sorun olduğu belli. Bazı bayiler benim anladığım kadarıyla en azından Kasım ayının ilk yarısında özellikle kaporasını verip siparişini geçen kişilerde çok fazla sorun yok. Onların özellikle Aralık ayının sonuna kadar araçlarının teslim edileceği söylenmiş. Ama işte Kasım'ın sonlarına doğru özellikle Aralık ayında sipariş edip kaporasını verip yine Aralık ayının sonuna kadar belki de siparişinin teslim edileceği, işte aracının gemide olduğu, Aralık ayında teslim edileceği söylenen bazı müşteriler dediğim gibi bu bayiden gelen bilgiler üzerine ne yazık ki ne zaman araçlarını alacaklarını bilemiyorlar. Ne yapacaklarını da bilemiyorlar. O yüzden bu konuda bence artık bir en azından resmi açıklama yapılması lazım ki olay zaten hani sosyal medyada da bu kadar büyüdükten sonra, bu kadar bu konuşulduktan sonra bir resmi açıklama da mutlaka gelecektir diye düşünüyorum. BYD tarafından en azından bu kadar yanlış anlaşılmalara veya işte soruna mahal vermeden. Çünkü bütün bu konuşulanlar en nihayetinde BYD'nin marka imajına zarar verecektir diye düşünüyorum. Kendileri açısından bence ne varsa ortada, hani bunu resmi bir açıklamayla en azından kendi müşterilerini, BYD alacak müşterileri rahatlatacak açıklamalar yapmaları onların lehine olacaktır diye düşünüyorum ama dediğim gibi BYD tarafında böyle bir sıkıntı var. Şimdi dar açıdan baktığımızda evet, resmi bir açıklama yok. BYD tarafında böyle. Konuşulanlar peki neler? Şimdi tabii ki resmi bir açıklama olmadığı için ben yapılan tahminler ve dedikodular üzerine burada biraz konuşacağım ki hani sadece dedikodular değil, biraz bunun üzerine analizler de yapılıyor neden olabileceğine dair. Ki bir kere en büyük konuşulan şey şu anda BYD'nin biliyorsunuz bir fabrika, Manisa fabrika yatırımı var. Verilmiş sözler var, yapılan bir anlaşma var. İşte 1 milyar dolarlık fabrika, işte 150 bin araç üretilecek, 5 bin kişi istihdam sağlayacak şeklinde birçok sözler verilmiş durumda ama 2026'ya giriş yapacağımız şu dönemde hala fabrika için, fabrika arazisinde bir hareketlilik yok. En son bildiğim kadarıyla bir işte arazi üzerinde kamyonlar, işte kepçeler, şunlar bunlar ufak bir hareketlilik vardı. Çok önceydi. Sonrasında herhangi atılmış bir adım yok. Bu noktada belki de şu konuşuluyor. Hani beklendi, hala BYD'den bir adım atılması beklendi ama hala fabrika için bir adım atılmayınca işte araçlar acaba gümrükte sıkıntı mı çıkarılıyor, gümrükten geçmesinde sorun mu çıkarılıyor şeklinde konuşmalar var. Tabii ki olaylardan bir tanesi bu ama daha geniş perspektiften bakacak olursak diğer taraftan işte BYD'nin bu kadar fabrika konusunda olayı sürüncemede bırakması, hala işte önceden şunu yapmasına rağmen işte biz Macaristan fabrikasını geri plana ittik, Türkiye fabrikasını önceliklendiriyoruz diye bir açıklama gelmesine rağmen Türkiye'de herhangi bir şey yapılmaması ama çok kısa süre önce haberlerde şunu gördük, Macaristan fabrikasında üretim hatları fabrikaya taşınıyor. Yani 2026 yılının başlarında artık deneme üretimleri başlayacak fabrikada. Hani biz orayı erteledik, burayı önceliklendirdik diyorlar ama sonuçta yapılan şey baktığımızda bambaşka, tam tersi görünüyor. İşte bunların tamamen ortaya çıkması belki de şunu işte şunun konuşulmasına neden oluyor. Araçlar bilerek mi belki de gümrükte bekletiliyor? Hani bu fabrikaya yönelik hiçbir şey gelmediği için. Daha geniş perspektifte BYD'nin bu kadar olayı sürüncemede bırakması, senin de başta söylediğin şu Made in EU, yani İşte Avrupa Birliği içerisinde üretilmiş araçlara yönelik bir düzenleme var. Onu da arkasından zaten söz ediyor olacağız. Bu yüzden mi acaba sürüncemede bırakıyorlar? Çünkü gerçekten bu taslakta yer alan maddeler doğrudan yasalaşırsa ve içerisine Türkiye katılmazsa bizi oyundan devre dışı bırakacak bir taslak olduğunu görüyoruz bunun. Birazdan dediğim gibi bunu konuşacağız ama hani BYD tarafında da işlerin bu kadar sürüncemede kalmasının, bu kadar böyle bekleme durumunda kalmanın bundan dolayı da olabileceği söyleniyor. O yüzden sonuç olarak şu anda ortada en azından BYD siparişleri için, BYD teslimatları için konuştuğumuzda böyle bir sıkıntı söz konusu olduğu belirtiyor. Hatta bir yoruma baktığımda bir kullanıcı, işte ben aracı satın aldığım bayiyle görüştüm, 4 tane gemi geleceğini, bir tanesinin geldiğini ama üçünün gümrükte takıldığına dair bilgi aldığını söylüyor. Yani aslında ortada çok fazla büyük bir bilgi kirliliği var. İşte kimisi bayilerden kaynaklanıyor, kimisi tabii ki bazı insanların işte bilmeden atıp tutmasından kaynaklanıyor ama resmi açıklamalarla bence bu bilgi kirliliğinin giderilmesi lazım bir an önce.
Çok güzel söyledin çünkü yani bu işi çözecek olan şey BYD'nin kendi açıklaması olacaktır. Yani diyecek ki şeffaf bir şekilde söyleyecek. Diyecek ki ya evet biz hani işte en üst çalışmalarımız sürüyor demesi bile mesela bir şeydir. Yani dersin ki hani ya gelecek ama falan dersin. İşte biraz çalışmanızı işte yıl sonu yoğunluğu dersin. Hani illa yani bir şey bulacaksan. Yani öyle değilse bile dersin yıl sonu yoğunluğu. İşte yılbaşına girerken işte Avrupa'nın yavaşlamasından neden falan filan dersin. Bir şey dersin. En azından güveniyorsan yani arabaların geleceğine bilmem neye dersin ki ya böyle böyle. Ya da gerçekten çünkü gelmeyecekse insan tabii açıklama gelmeyince olumsuzu düşünürsün. Müşteri de olsan aynısını düşünürsün. Yani dersin ki araba gelmeyecek herhalde dersin. Bir de kapora vermişsen zaten daha da büyük bir sıkıntı bu baktığın zaman ki yani araba alacağım deyip mesela almayıp da sonradan vergiden dolayı herhangi bir şeyden dolayı zamlı yakalanmak daha da kötü ve bunun BYD'ye uzun vadede de zararları olur. Şimdi bu senin söylediğini düşünüyorum. Yani en kötü senaryo senin de söylediğin ve birazdan aslında değineceğimiz konu. Yani Made in EU haberi. Ama biz ondan önce de zaten konuyu biraz böyle irdeleyip yani işte bu fabrika nerede diye söyledim. Eğer bundan sana da bu da kötü. Çünkü yani fabrika bugüne kadar yok. Hani işte olmuş yani yıl mı oldu ne oldu bilmiyorum. Hani bayağı bildiğin işte arabalar geliyor gidiyor falan ama işte teşvik çalışıyor.
Yani 2 yıla doğru gidiyor. Yani şu anda 1,5 yıl civarında bir şey oldu. 2 yıla doğru gidiyor şu anda.
Ben bile söylemişim. Yani öyle düşünüyorsun. Şimdi hani eğer ki arada bir sorun varsa o zaman bu da başka kötü bir konu. Çünkü bununla Made in EU konusunu birleştirdiğinde Her iki taraf içinde en zararlı olabilecek şey mevcut BYD müşterileri olabilir. Yani Türkiye'de atıyorum gelmedi. Dedi ki abi vazgeçtik. Zaten bu işte Macaristan da karıştı. Türkiye'de fabrikayı kuracaktık dedi. Vazgeçti. O da oradan bize dedi ki eyvah ulan işte sen madem öyle yaptın bizi zora soktun. Elbette bunun müeyyideleri olması da lazım zaten. Hani bir teşvik aldın, yatırım yaptı, yapacağım dedin ama yapmadın. O işlem orada mutlaka bir müeyyide vardır. Ben bilmiyorum ama mutlaka vardır. Her halükarda burada kaybeden mevcut BYD müşterisi olur. Böyle de düşündürtmemek için bence BYD yetkililerinin en azından Türkiye'den birilerinin belki bir hani resmi açıklama yapamıyorsa da gayri resmi bir hani böyle bir biraz haber uçurmasında sanki fayda var gibi. Çünkü öte türlü yani araçların teslim edilememesi demek ya işte gemiler kaldı falan demek. Yani şöyle olsa anlarsın. Ya işte Çeri de gönderiyor da o da gelmiyor. İşte Çin'den gelen otomobillerde mi bir şey var dersin. Hani herkes düşünür. Ya Çin'de kim var şu şu şu hepsinde bir sorun olabilir mi? Ya da dersin ki ya işte Opel'in arabası gelmiyor işte o da gelmiyor. O zaman dersin ki tamam ya hani işte genel bir şey var. Ama hiç öyle bir şey de demiyorsun. Bir de Made in EU konusu çıkıyor. Bir de zaten AB'de bir geri adım da attı şimdi bak işten yanmalı. Burada bu programın kaç yıl oldu bak anlatmaya başlamıştın sen diyordun. 2030'da olmayacak etmeyecek işte otomobiller işten yanmalılar tarih olacak falan Toyota'ya da giydiriyordu Avrupalı basında diyordu işte kardeşim madem yapamıyorsun bu işi bırak bu işi falan diye yani elektrik yapamıyorsun diye bu işi geciktirmek istiyorsun diyorlardı. Şimdi ne oldu bakalım dinleyelim AB ne diyor şimdi bakalım.
Evet öncelikle hemen önceki haberle ilgili son olarak şunu söyleyeyim. Hemen o şeye geçelim yeni güncellemeye geçelim o konudaki. Ben şuna inanıyorum yani bu tamamen dediğim gibi işte bayiler tarafında araçlar geldi gümrükte ama ne zaman teslim edeceğimizi bilemiyoruz gün veremiyoruz şeklinde açıklama yapmalarından dolayı bence kaynaklanan bir sıkıntı. Ama en nihayetinde BYD fabrika yatırımından vazgeçse bile yani ben fabrika yapmaktan vazgeçiyorum dese bile koskoca markanın ben buradan artık bu kadar araç satmışken Türkiye pazarından çekileceğini çıkacağını ki bunlar da konuşuluyor şimdi böyle bir konu ortaya atılınca biliyorsun her zaman en kötü ihtimaller bile konuşulur. O yüzden evet. Öyle bir şey olacağını çok düşünmüyorum. Çünkü Türkiye'de büyük bir pazar. Evet BYD fabrika yatırımı yaparken sadece Türkiye'yi düşünmüyordu. Avrupa'yı da düşünüyordu onu da biliyoruz ama Türkiye'de büyük bir pazar. O yüzden böyle bir şey olacağını da çok düşünmüyorum. Bu kadar sıkıntıların çözüleceğini ve mevcut bu sipariş veren araç sahiplerinin gecikmeli de olsa bence araçlarına kavuşacağını düşünüyorum.
Güzel söyledin. Makul de. Olan da bu olur. Markanın da, evet. Markanın demeyeyim de marka çünkü zaten dediğim gibi ne kadar zarar görecek ama Türkiye'deki müşteriler en azından hani Chery ile daha önce yaşanan bir işte Çinli otomobillerin işte gelip gittiğiyle ilgili bir konu var. Hani işte fabrika açacaktı açmadı dedirtmemek de bir konu ama dediğin de doğru. Sanki Çinli otomobil markalarının Türkiye'de hepsinin fabrikası mı var da biz hani konuşuyoruz yani yoksa dediğin çok doğru. Ama hani böyle bir beklenti olduğu için de aynı şeyi tabii Çeri'den de bekliyoruz yani. İşte Samsung bekliyor yani. Ne oluyor, ne bitiyor falan dedi. Bekliyoruz bir taraftan da bu var ama işte işler biraz o konuya da birazdan o habere geleceğiz ama bir konuda içten yanmalıydı. Şimdi onu dinliyoruz. Buyursunlar.
Evet aslında dediğin gibi geçmiş evet. Yıllarda çok fazla konuşuldu Avrupa Birliği tarafında elektrikli otomobile geçiş. Yani doğrudan aslında biz içten yanmalı motorlu araçları yasaklayacağız demeseler de bu geçirdikleri bu taslak güncellemede en azından veya işte bu maddelerde emisyonları, karbon emisyonlarını 2021 yılına göre %100 azaltacaklarını şart koşuyorlardı. Azaltmayı şart koşuyorlardı. Bu zaten fiilen doğrudan %100 demek içten yanmalı motorlu aracın satılamaması, yeni bir otomobilin satılamaması anlamına geliyordu. Ama aradan geçen süreçte baktılar, gördüler ki ciddi oranda bu noktada sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi onların resmi olarak söylediği bazı şeyler var. Tabii ki arkalarda dolaşan farklı sebepler var. Onların söylediği ana sebeplerden bir tanesi şu. Elektrikli otomobille geçiş beklediğimiz hızda değil. Hem işte hükümet yetkilileri, kural koyan kişiler hem de otomotiv üreticileri ortak şekilde bazı otomotiv üreticileri şunu söylüyor. Elektrikli otomobile geçiş hızı beklediğimiz gibi değil. Evet güzel bir ivmeyle gidiyordu ama sonradan yavaşladı. Biz bu yüzden 2035'te doğrudan saf elektriklilere geçişi içten yanmalı yasağını çok mantıklı ve sürdürülebilir bulmuyoruz şeklinde son yıllarda zaten açıklamaları vardı. Olayın arkasında işte Çinli üreticiler olabilir ki bunun da mutlaka etkisi vardır. Çünkü ciddi oranda ne kadar üretim yapsalar bile, çünkü Avrupa'nın da üretim gücü yüksek biliyoruz. Yani sanayi noktasında Almanya'sı, işte Fransa'sı, şusu busu güçlüler, gerçekten güçlüler ama hem elektrikli araçlar için gereken ham madde noktasında, batarya konusunda, hem de maliyet konusunda maalesef doğulu üreticilerle yarışamıyorlar. Bunu son yıllarda gördük. Maliyet noktasında onların olduğu zemine, onların olduğu seviyeye inemiyorlar ne yazık ki. O yüzden bu noktada geri adım atıldığı söyleniyor. Nasıl geri adım atıldı? Yeni bir tekrardan güncelleme yapıldı. %100 oranı %90'a düşürüldü. Bu da tabii ki ne anlama geliyor? Arada çok ufak bir pay olsa da içten yanmalı motorlu araçlar için 2035'ten sonra da bir umut ışığı doğmuş oldu. Bunların içerisinde hibritler var, plug-in hibritler var. İşte bu şarj edilebilir hibritler ya da son dönemde özellikle Çinli üreticilerde çok fazla gördüğümüz EREV olarak kısaltılan menzil uzatıcı hibritler var. Bunlar için artık yeniden bir umut ışığı doğmuş oldu Avrupa'da. Tabii ki benzinli araçlar için de diğer saf içten yanmalı motorlu araçlar için de umut var. Neden? İşte sentetik yakıtlar, biyo yakıtlar gibi aslında bu karbon emisyonunu düşüren, çok fazla salıma neden olmayan yakıtlar da kullanılarak bu içten yanmalı motorlu araçların devam etmesi sağlanacak. Bu şekilde geri adım atılmış oldu. Şimdi böyle bir durum var, böyle bir durum söz konusu ama en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de senin az önce söylediğin gibi bu Made in EU olayı. Yani bir aracın, otomobil demiyorum çünkü sadece otomobilleri kapsamıyor, işte ağır ticari araçlardan hafif ticari araçlara, otobüslere, kamyonlara, çekicilere, birçok şeyi kapsıyor. Made in EU olarak bir etiketlenmesi. Yani şu Avrupa Birliği Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde üretilmiş olması. Bu bence çok kritik bir nokta. Yani içten yanmalı araç, içten yanmalı motorlu araçların işte 2035'ten sonra da yaşayabilecek olması, evet %100'ün %90'a düşürülmüş olması iyi bir gelişme ama bundan daha önemlisi bu Made in EU olayı. Çünkü Türkiye'yi de eninde sonunda yakından etkileyecek, yakından ilgilendirecek bir konu. Şimdi baktığımızda biz Avrupa ile bir gümrük birliği anlaşmamız var. Biz onlara gümrük vergisi olmadan ihracat yapabiliyoruz ve onlar bize gümrük vergisi olmadan araçlarını veya farklı ürünleri gönderebiliyorlar. Yıllardır zaten bu böyle devam ediyor. Ama şimdi bu taslak olarak konuşulan Made in EU olayı geçerse, ki bu araçların en az %70'inin Avrupa Birliği içerisinde üretilmiş olması, yani yerli üretim payı olması gerekiyor. %70 yerli üretim payı olması gerekiyor. Bu ne demek oluyor? Türkiye'de üretilen bir aracın, sadece otomobil değil bir aracın, biz şu ana baktığımızda işte son yıllarda Karsan'dır, Otokar'dır, Anadolu Isuzu'dur, elektrikli otobüs konusunda gerçekten çok iyiyiz. Elektrikli otobüsleri Avrupa'nın birçok ülkesine, birçok şehrine toplu ulaşım aracı olarak gönderen bir ülke konumundayız. Bu noktada güçlü bir ülke konumundayız. Eğer bu Made in EU olayı gerçekten bu taslaktaki gibi geçerse ve bu konuda Türkiye'ye bir imtiyaz tanınmazsa, burada üretilen özellikle elektrikli araçların belki de Avrupa'da satılamamasına neden olacak. Şimdi Avrupa doğrudan şunu demiyor, İşte Avrupa'da üretin, Avrupa'da üretilmeyeni biz burada sattırmayacağız diyemiyor. Neden? Çünkü zaten mevcut gümrük birliği anlaşmasına ters bir durum bu. Ama şunu belki de yapabilir, ki şu anda işte Karsan ihaleye katılıyor. 40 araç ihalesi, elektrikli otobüs ihalesi, o ihaleyi kazanıyor. Belki de ihaleye şu şart koşulacak, Made in EU olacak. Burada ihaleye katılacak araçlar Made in EU, %70 Avrupa'da üretilmiş, yerli üretim şartı olması. Şimdi bu doğrudan zaten Türkiye'de üretilen aracın bu ihaleye katılamaması ve dolaylı olarak aslında Avrupa'da satılamayacak olması anlamına geliyor. Aynı tarafta otomobil tarafında TOG için de öyle. Yeni yeni Avrupa macerası başlamış bir marka için, ki TOG şu anda Türkiye'deki yerlilik oranına baktığımızda T10F modeli %74 ya da 75 yerli yanılmıyorsam. Şimdi baktığımızda bu kadar Türkiye'deki yerli oranı yüksek bir aracın zaten Avrupa'da özellikle böyle Made in EU %70 Avrupalı yerliliği şartı konulursa zaten TOG içinde satılamayacağı manasına geliyor olabilir bu durum. Gerçekten sıkıntılı bir durum eğer taslak bu şekilde geçerse. Burada yapılması gereken bir an önce bu konuda temaslar kurulup, en azından bakın biz gümrük birliğindeyiz, hani zaten böyle bir şeyimiz var, Made in EU tamam ama Türkiye'de olsun bunun içinde şeklinde çalışmaların başlamasıdır. Ama şu da olabilir, Türkiye'yi içeriye dahil de etmeyebilirler. Neden? Çünkü onların katmak istediği şey üretimin içeride tutulması. Hani özellikle doğulu Çinli üreticilerin önünü kesmek. Yani oradan gelen araçların önünü kesmek. Şimdi Çinliler şu anda Türkiye'ye yatırım yapıyor. Sadece Türkiye pazarı için mi yatırım yapıyor? Hayır. Buradaki üretip veya en kötü montajlayıp Avrupa'ya göndermek. Neden? Burada gümrük birliği var. Oradaki ek vergilerden kurtulup Türkiye'de ürettiği aracı Avrupa'ya da satmak var. Ama işte Avrupa bunun da önüne geçmek istiyor bu düzenlemeyle, anladığım kadarıyla. O yüzden Türkiye'yi de buna dahil etmeyebilirler. Çünkü Çinli üreticiler Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Buradaki araçlarını oraya göndermek istiyorlar. Bunun gene hani Çin şeydeki Avrupa'daki üretime bir faydası yok. Avrupalı üreticiye bir faydası yok. O yüzden aslında senin de başta dediğin gibi o Trump'ın işte tekrar yerli üretime öncelik vermesi, işte burada satılan araçlar şu kadar yerli olacak, bataryası da Kuzey Amerika'da üretilecek şeklinde dayatması artık Avrupa'ya da sıçramış durumda. Çünkü ciddi manada Avrupalı üreticiler iyi durumda değil. Avrupa pazarına baktığımızda Çinliler çok ciddi oranda bu durumu etkilemiş durumdalar. O yüzden bir toparlanma açısından böyle büyük bir adım atmanın eşiğindeler. Ama dediğim gibi bakalım Türkiye için etkileri ne olacak? Eğer gerçekten Türkiye'yi de bu işin içine dahil etmezlerse, Türkiye imtiyazlıdır şeklinde bir madde konulmazsa oraya, ilerleyen süreçte Türkiye'deki pazar için, Türkiye'nin otomotiv pazarı için ciddi bir sıkıntı yaratabilir.
Yani hiç ben de düşünmek istemiyorum doğrusu. Ben hani ilk önce şöyle düşünmüştüm ya, bu ucuz otomobil yapacaklar falan diye, sanki hani onu made in EU olsun da sadece ucuz otomobillerde, ama böyle işte diğer yani her otomotivin her yerinde bunu yaptığın zaman gerçekten hani bir parça üreticisi için de sorun. Yani ne bileyim işte Bursa'da bir süspansiyon üreticisi için de bir sorun. Amortisör üreticisi için de sorun. Yani Fransa'ya üretiyorsa mesela onun için de sorun. Her türlü sorun. Yani işte Mercedes burada otobüs üretiyor, bir şey yapıyor. Hani onlar peki acaba ne yapacaklar diyorsun. Karsan dediğin gibi ne yapacak mesela? Yani çünkü Türkiye'de de elektrikli enteresan, evet bizim yollarımızda görmüyoruz ama dışarıya iyi satış yaptığımız, hatta otonom bile ürettiğimiz ürünler var. O gerçekten ilginç. Hani yani AB'nin olay verirken böyle Trump havasına girip de kardeşim içeride yapalım, işte Çinlisi de gelsin, o da gelsin falan demesi ilginç. Dünya enteresan bir yere gidiyor. Bakalım bizim tabii yani onu düşünmek istemiyorum. TOG da var çünkü. TOG'u da kattığın zaman hani tamam, zaten hani gönlümüzde bir kırık, Almanya'daki adam neden benden daha ucuz alıyor diyoruz ama yani hani hiç satılmamasını da istemek olmaz. Yani onu da diyemiyoruz haliyle. Peki. Şimdi efendim o zaman madem öyle bir sonraki haberimize geçelim. Elektrikli Volkswagen Polo ile ilgili. Yani Almanya'dan çıkamıyoruz böylece yani. AB'nin başkentinden devam, evet, devam edelim madem öyle. Ne oldu? Teknik detayları belli oldu. Nasıl buldun? Merak ediyorum doğrusu. Hani beklentileri karşılayan bir teknik detay mı, yoksa işte Polo gene Polo mu? Elektrikli Polo ile ilgili durum nedir?
Yani aslında tam da beklentileri karşılayan teknik özellikler oldu. Neden? Zaten Polo'nun kendi hem bulunduğu segment açısından hem de sunacağı, yani hitap edeceği müşteri kitlesi açısından bir elektrikli şehir otomobili olarak piyasaya sürüleceğini biliyorduk. Zaten mevcut Polo'da aslında baktığımızda kompakt, ufak bir şehir aracı olarak nitelendirilebilir. O yüzden elektrikli versiyonda ondan tamamen farklı olmasına rağmen, bambaşka bir altyapıyla gelmesine rağmen yine aynı şekilde bunu sürdürüyor olacak. Teknik özellikleri de aslında baktığımızda bunu doğrular nitelikte. Şimdi baktığımızda farklı motor seçeneklerinin olacağını biliyoruz. 4 farklı motor seçeneğiyle birlikte gelecek. 85 veya 99 kW güç üreten güç seçenekleri olacak. Bunlar küçük batarya ile gelecek. 155 veya 166 kW'lık iki farklı diğer büyük motor seçenekleri ise büyük batarya ile birlikte gelecek. 166 kW'lık en güçlü versiyonun ID Polo GTI olarak isimlendirileceği ve ailedeki en güçlü, en performanslı seçenek olacağı söyleniyor. Motorların torku bütün versiyonlarda güç seçenekleri değişse de torku 290 Nm olarak sabit olacağı da belirtilen detaylar arasında. Şimdi batarya tarafında da iki farklı seçenek var. Küçük batarya LFP, yani lityum demir fosfat katotlu olacak. Biraz daha tabii ki bu kompakt araçlarda kullanımı daha yaygın. Çünkü maliyeti daha düşük. Kompakt araçlarda biliyorsunuz zaten ilk başta üreticiler hep böyle elektrikli otomobiller yaygınlaşmadan önce pahalı, daha büyük segment araçlar üretmeye çalıştılar. Neden? Çünkü karlılık oranı daha yüksekti. Hep açıkladılar. Küçük araçlarda kar edemeyiz. Kar oranımız düşük şeklinde. İşte bu LFP bataryaların da yaygınlaşmasıyla beraber onların düşük maliyeti biraz daha üreticilerin kompakt araçlar üretebilmesine neden oldu bu tarafta. O yüzden aslında düşük motorlar, yani 85 ve 99 kW'lık bu motorlar LFP bataryayla gelecek. Diğer iki büyük motor da NMC kimyasına sahip NMC katotlu bataryayla gelecek. LFP batarya %10'dan %80'e 27 dakikada şarj olabilecek. AC şarj tarafında 11 kW'lık şarjla yaklaşık 4 saatte tam dolum mümkün olacak. Menzil hedefi 300 kilometre civarında olacak LFP batarya. Dediğim gibi şehir kullanımı odaklı bir otomobilde 300 kilometre zaten hani bu segmentte biraz ortalama oldu diyebiliriz. Zaten uygun fiyatlı olacak, hani en azından Avrupa pazarına göre diyelim. Bizim için konuşmak çok doğru olmaz ama Avrupa pazarına göre uygun fiyatlı olarak gelecek bir modelde bu menzilin en azından giriş seviyesinde bu menzilin sunulması beni çok şaşırtmadı açıkçası. Büyük batarya. Bu arada küçük batarya 37 kWh saat civarında, bu LFP batarya, onun da kapasitesini söylemeyi unuttum, onu da eklemiş olayım. Büyük batarya 52 kWh saatlik net kapasiteye sahip. Dediğim gibi NMC batarya ve WLTP'ye göre 450 km'ye ulaşan bir menzil sunacak. DC şarjda 23 dakikada %10, %80 dolum mümkün olacak. Yani aslına baktığımızda evet, giriş seviyesinde düşük bir menzil. WLTP'ye göre karma menzili 300 km ise zaten özellikle işte otoyol kullanımında 200-250 kilometre belki görecektir. Ama karma menzilde özellikle şehir içi kullanımda, ki bu aracın asıl hedefi orası, şehir içi kullanımda vaat ettiği menzilin de üzerine çıkabilecektir. Yani 300 kilometrenin bile üzerine çıkabilecektir diye düşünüyorum. Diğer 450 kilometre sunansız bence gayet ideal bir menzil. Şehir içi kullanım için düşündüğümüzde 450 belki de 500 kilometrelik bir kullanım bence kompakt bir şehir otomobili için gayet uygun diyebiliriz. MEB Plus, MEB Artı olarak isimlendirilen bir platform üzerine geliştiriliyor. Bunu biliyoruz. Volkswagen'in daha gelişmiş elektrikli araç platformları var ama kompakt araçlarda işte bu ID Cross, ID Polo gibi biraz daha maliyet odaklı modellerde bu platformu kullanmayacağını, işte Golf'ün elektriklisinde veya işte T-Roc modelinin elektriklisinde, %100 elektrikli versiyonlarında, biraz daha üst segment modellerde bu tamamen sıfırdan geliştirilen elektrikli araç platformunu kullanacağını belirtmişti. Ama bunlarda ID Polo'da da MEB Plus platformunu görüyoruz. Uzunluğu 4.05 metre, 4 metreden biraz yüksek. Bu oldukça önemli. Neden önemli? Hemen şuraya bir parantez açayım. Geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk. Avrupa'da yeni bir otomobil sınıfı mı geliyor acaba diye böyle bir açıklama yapılmıştı. Sonrasında bunun detayları da belli oldu. İşte sadece elektrikli, kompakt elektrikli araçlar için M1E olarak isimlendirilen bir sınıf olacağı, bu regülasyona dahil olacağı söyleniyor. İşte bu sınıfta da aracın işte boyutuna, motoruna, motor gücüne, işte bataryasına gibi çeşitli kriterlere göre bu segment içerisine dahil olup olmayacağı belirlenecek. 4.2 metrenin altında olan, yani 4.2 metreden daha kısa olan araçlar bu kategoriye dahil edilecek. Taslağa göre, eğer yasalaşırsa sonrasında, bu aracın da 4 metrenin biraz üzerinde olması aslında M1E sınıfına dahil olabilecek olması anlamına geliyor. Bu da tabii ki belki bizi çok ilgilendirmeyebilir ama Avrupa'da neyi sağlayacak? İşte bu araçlara belki de M1E sınıfına özel daha fazla teşvik çıkarılması, bu araçların daha uygun fiyatlı olarak satılabilmesi anlamına gelecek. Onun dışında bir diğer teşvik de şu noktada olacak. Özellikle üreticilerin daha böyle Polo gibi, işte belki de başka markalar, başka modeller gibi daha uygun fiyatlı, daha kompakt elektrikli araç üretmesini teşvik etmek amacıyla Avrupa Birliği içerisinde üretilen, yine burada Avrupa Birliği üretimini görüyoruz parantez içinde, Avrupa Birliği içerisinde üretilen M1E sınıfı araçların işte bir puan değil de emisyon konusunda, bu özellikle üreticilerin karşılaması gereken bir emisyon kotası var ya, oldukça düşürülüyor. Bu puan veriyor, kredi veriyor elektrikli araçlar bunlara, ki bu kredilerin yüksek olması, belli bir sınırı aşması gerekiyor. Avrupa Birliği içerisinde üretilen M1E araçların belki de bir kredi değil de 1.3 kredi vermesine yönelik bazı konular var burada teşvik konusunda. İşte bu da Avrupalı üreticileri biraz daha uygun fiyatlı araçlar üretmeye teşvik etmek açısından. Bu tabii ki bize de yarar. Avrupa'dan işte uygun fiyatlı, daha kompakt elektrikli araçların gelmesi, piyasada rekabetin artması, daha uygun fiyatlı araçlar görmemiz açısından bize de nihayetinde yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Ama bu uzunluğunu dediğim gibi ID Polo'da aslına baktığımızda M1E sınıfına girecek modeller arasında yer alıyor. Onun dışında tasarımı oldukça akıcı. Zaten mevcut Polo'ya böyle mevcut Polo'nun silüetine benzeyen ama biraz daha modern bir tasarıma sahip, modernleştirilmiş bir tasarıma sahip. Özellikle arkada önde aydınlatılmış Volkswagen logosunun da yer aldığı böyle kompakt bir araç olarak karşımıza çıkıyor. İç mekanı 19 mm yani baktığımızda yaklaşık 2 santim daha geniş olduğu belirtiyor. Bagaj hacmi 435 litreye yükselmiş ki burada ağırlık tarafında da 1200 kilograma kadar çekme kapasitesine sahip bir araçtan söz ediyoruz. Aslında şehir içi kullanım odaklı olmasına rağmen 1200 kilograma kadar çekme kapasitesi de burada dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Böyle güzel özellikleri var. Teknik tarafta sunduğu güzel şeyler var. Baktığımızda aslında fiyat noktasında da bakalım neler olacak. Beklediğimizi bulabileceğiz mi ID Polo tarafında? İlerleyen süreçte göreceğiz bunları.
Vallahi Türkiye'de biraz zor buluruz tabii ama neyse bakalım inşallah buluruz yani, ne diyelim. Hani orada işte ucuz çıktı, acaba hani böyle ucuz bir araba yapacaklar da bize gelecek mi? Hani bir şey ucuzsa biz bir şekilde ilk elden almazsan o ilk birkaç ayda falan, hadi bir senede falan diyelim, almazsan bir daha da onu ucuz görme ihtimalini pek kalmaz. Mutlaka ucuz araba gelmeye başlamış, hemen bir tane vergi koyalım, şey yapalım denilebilir. Efendim şimdi sıradaki haberimiz de Chery'nin arazi ruhlu SUV modeliyle ilgili. O işte iCar, buna IrCar da diyen var. Yani daha doğrusu plakada öyle yazdılar, onu gördük. Hani büyük ihtimalle patentle ilgili bir konudan dolayı iCar diyemiyorlar ama Türkiye'de diyebilirler büyük ihtimalle. iCar deyince aklıma Apple TV'nin işte Turkcell TV, TV Plus'la patent meselesi aklıma geliyor. Aynı onun gibi bir şey olmazsa Türkiye'de de sorun olmaz diye düşünüyorum. V27 ön siparişi açıldı. Çok beklenen, herkesin böyle işte ya ben param bu işte 1 milyonsa 1 milyon vereceğim diyen vaktinde arkadaşlarımız artık milyonu araba göremeyecekler için çok ihtimalle hani neyse artık 1,5 vereceğiz falan mı diyecekler diye merak ettiğim bir konu var. Ön sipariş açıldığına göre biz de bir fiyatla ilgili daha iyi bir detay bulabilir miyiz? Seni dinliyoruz.
Evet, aslında bu araç ilk tanıtıldığında yine Otogündem'de tasarımını ve özelliklerini konuşmuştuk. Gerçekten bizim takipçilerimiz tarafında da hem haber tarafındaki okurlarımız hem de video tarafındaki izleyicilerimiz tarafında beğenilen bir araç olmuştu ki Chery'nin Türkiye'de de faaliyet göstermesi belki Türkiye pazarına da gelir mi ilerleyen süreçte şeklinde bazı umutlara da neden oluyor. Ama ilerleyen süreçte neden olmasın? Bence çok güzel bir otomobil. Tasarım olarak da baktığımızda biraz daha hani Chery'nin mevcut modellerinde işte Omoda gibi modellerinden ziyade biraz daha böyle arazi kullanımına odaklanan tasarımıyla, o güçlü tasarımıyla kutu benzeri tasarım var ki zaten hani Defender'a benzetiliyor. Bir yandan işte Range Rover'ın Discovery modeline de benzeten var. Biraz daha böyle araziye yönelik bir otomobil olduğunu söyleyebiliriz.
Sözünü kesiyorum. Suzuki'nin Jimmy Car'ına da benziyor. Böyle hani küçük olduğunu tahmin ediyorum ben. Böyle bir gerçek boyutta bakamadım ama hani Jimmy Car'da böyle işte büyük görünen ama küçük bir araç. Sanki diyorum biraz da öyle bir araç mı acaba?
Bu daha büyük bir araç aslında. Onun öyle gibi böyle kompakt değil. O da yine kutu gibi tasarıma sahip. Küçük böyle cep herkülü diye isimlendirilen bir model aslında. Ama bu ondan biraz daha büyük bir araç. Vay yani be. Baktığında ondan o heybetli tasarımını biraz daha taşıyan bir araç olduğunu söyleyebiliriz. iCar V27 modelinden bahsediyoruz bu arada. iCar markası, alt markası, Chery'nin alt markası böyle geliştirdiği modellerle aslında bizleri heyecanlandırıyor. V23 modeliyle de o aslında senin dediğin gibi işte o biraz daha cep herkülüne yakın V23. O kompakt haliyle bizi çok heyecanlandırmıştı. Evet. V27 de aslında onun bu verdiği heyecanı devam ettiren bir model. Kaputun altında ne sunuyor? Bu arada Çin'de ön siparişi açıldı. 2026'nın ilk çeyreğinde böyle teslimatların gerçekleştirilmesi bekleniyor. Fiyatı da aslında böyle V23'ün biraz daha uygun fiyatlıydı ama bunun 30 bin doların biraz daha aşağısında olacağına yönelik bazı durumlar var. 30 bin doları civarında bir fiyat aslında bizim Çinlilerden alışık olduğumuzun biraz üzerinde ama araç gerçekten güzel. Kaputun altında da o EREV olarak kısaltılan menzil uzatıcı hibrit sistem bulunuyor. Peki bu sistemin hemen kısaca söyleyeyim bilmeyenler için nedir bu EREV? Aslına baktığımızda yine bir hibrit sistem ama burada bulunan içten yanmalı motor, yani çoğunlukla tabii ki bu benzinli motor oluyor. Benzinli motor doğrudan tekerleklere tahrik vermiyor, tekerlekleri hareket ettirmiyor. Bataryayı şarj etmek için kullanılan bir jeneratör görevi görüyor. Aslında bu menzil uzatıcı ibaresi de buradan geliyor. Yani menzil uzatma görevi görüyor. Araç sanki bir elektrikli araçmış gibi yine elektrikli motorlarla hareket ettiriliyor. Buradan onu da söylemiş olalım. Böyle bir hibrit sistemden söz ediyoruz. Bu araç da yine buna dahil. Bu sistem kapsamında 1.5 litrelik turbo benzinli bir motor jeneratör olarak kullanılıyor. CLTC normlarına göre 210 km tamamen, yani saf elektrikli sürüş menzili var. CLTC'ye göre 210 km ise belki de işte WLTP'de bu 150 km civarında bir şey olacaktır diye düşünebiliriz. 150 km de aslında baktığımızda yine piyasadaki araçların ortalamasına göre bence yine yüksek. Çünkü genelde baktığımızda 100-120 km'lerde bir saf elektrik sürüş menzili görüyoruz. Burada bunu söyleyebiliriz. Toplamda 1200 km'ye kadar varan bir birleşik menzil sunuyor. Bu da tabii neyle sunuyor? İşte o içten yanmalı motorun sağladığı elektrik gücüyle, o menzili arttırmasıyla toplamda 1200 km'ye varan bir sürüş menzili sunuyor. Versiyona bağlı olarak tek veya çift elektrik motoruyla sunuluyor. Yani 4 tekerlekten çekişli versiyonlarda bu araçta mümkün olacak. Bunlar da satın alınabilecek. Baktığımızda uzunluğu, senin az önce söylediğim gibi, aslında senin böyle baktığında sanki Jimny gibi kompakt bir araçmış gibi bir hissiyat verebilir ama 5 metreye yakın bir gövde uzunluğu var. Ondan çok çok uzakta olduğunu net bir şekilde burada söyleyebiliriz. 4909 milimetrelik uzunluğu var. 1976 milimetrelik genişlik, 1855 milimetrelik yükseklik. Yani oldukça yine yüksek bir araç. Yerden yüksekliği de oldukça iyi. Aks mesafesi de 2910, yani neredeyse 3 metreye varan bir aks mesafesinden söz ediyoruz. Tabii ki yaşam alanında oldukça geniş bu noktada. 5 koltuklu oturma düzenine sahip olması da aslında bu 5 kişilik yaşam alanının oldukça ferah ve büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Burada dediğim gibi tasarımı oldukça güzel ama bunun dışında sahip olduğu teknolojik özellikler de oldukça iyi ki teknoloji tarafında da işte bu Falcon 700 paketi Horizon Robotics tarafından geliştirilen J6P işlemcisiyle destekleniyor ki bu da 560 TOPS işlem gücüne sahip, yani saniyede 560 trilyon veriyi işleyebiliyor bu sistem. Araç genelinde konumlandırılmış bu sistem dahilinde 27 tane sensör var. Bunlardan bir tanesi lidar, ki o otomobillerde bu özellikle otonom sürüş sistemlerinde çok tartışılıyor olsun mu olmasın mı diye. Özellikle Çinli üreticiler bunun lidarın varlığını sürdüren üreticiler. Genelde Avrupalı üreticiler lidarsız daha çok kamera tabanlı sistemler geliştirme üzerine yoğunlaşıyor. Ama bunda bir tane lidar, 3 tane milimetrik dalga radarı, 11 tane kamera ve 12 tane ultrasonik sensörden oluşan gelişmiş bir güvenlik paketi yer alıyor. Ki Chery Falcon 700 sisteminin 160 milisaniyeye kadar düşen bir gecikme süresiyle, yani insan tepkilerinden %42 daha hızlı olduğunu belirtiyor. Bu tarafta işte bir insan girdisine göre, insan tepkilerine göre daha güvenli olması bekleniyor. Bu sistemin böyle güzel özellikler var. Doğrudan bu benzinli motor 141 beygir güç üretiyor. Çift motorlu 4 tekerlekten çekişli versiyon 440 beygir toplam güç sunuyor ve sıfır hızlanmasını 5 saniyede tamamlıyor. Böyle bir araç için, yani 5 metreli uzunluğa sahip neredeyse büyük bir araç için, büyük ve ağır bir araç için 5 saniyelik sıfır hızlanması oldukça iyi. Arkadan içli tek motorlu versiyonda 248 beygire kadar güç sunabiliyor. Böyle güzel özelliklere sahip bir araçtan söz ediyoruz. Dediğim gibi Çin'deki fiyatı yaklaşık 25-30 bin dolar aralığında, versiyona göre değişiyor. Türkiye pazarında da görsek büyük ihtimalle gelse 3 milyonun üzerinde bir fiyat olacaktır diye düşünüyorum.
Evet efendim, böyle deyince dediğin gibi 1 milyon 200 bin yapıyor. Yani 1 milyon 220 bin falan yapıyor şu anki kurla baktığımızda. Tabii can sıkıcı yani, işte adam 1-200'e alıyor, sen de burada 3'ün hesabını yapıyorsun. Hani 3 olsa da bari falan diyorsun. Yani keşke bir sürpriz olsa diyeceğim ama mümkün değil yani, böyle baktığın zaman hiçbir şekilde kurtarmıyor gibi görünüyor. Çünkü Çin'de sattıkları fiyata satmıyorlar zaten. O yüzden de pek de hani çok hayal kurmaya gerek yok. Fakat 3 milyona böyle bir araç da alınır mı? Onda geldiği zaman belki ayrıca bir daha konuşabiliriz. Yani inşallah gelir tabii yani Aykar. Hani V23'ü de görelim. Daha ucuz olanı da görelim. Biz o küçük olana da hederiz yani. Hiç sorun yok. Efendim Çin'den çıkmıyoruz ama bu sefer Avrupa'ya özel bir Çinli'den bahsedeceğiz. BYD'nin Dolphin'inden bahsedeceğiz. Ama bu işte Dolphin de nasıl bir Dolphin? Bir onu senden öğrenelim son olarak.
Evet, aslında Çinli üreticiler gerçekten Avrupa pazarını kafaya takmış durumdalar. İşte o videomuzun başında konuştuğumuz o hep Made in EU olayları, bir şekilde Çinlileri engelleme çabası, dışarıda bırakma çabası hep bundan dolayı. Çünkü ciddi oranda bir Avrupa pazarı özelinde bir yayılma politikası izliyor Çinli üreticiler ve her ne kadar Çin'de sattıkları fiyatın çok çok üzerinde fiyata araç satsalar da ciddi oranda bir rekabet sağlıyorlar o tarafta. Özellikle BYD konusuna bakacak olursak elektrikli araçlar değil de biraz daha, çünkü o tarafta bir ek vergi söz konusu. Bu ek vergi olayını arkadan dönüp getirdikleri plug-in hibritlerle, şarj edilebilir hibrit modellerle aşmaya çalıştılar. Aştılar da, çünkü plug-in hibrit satışlarına baktığımızda BYD'nin ciddi manada üst sıralarda yer aldığını görüyoruz. Ciddi manada plug-in hibrit satışları var, şarj edilebilir hibrit satışları var. Bu tabii ki Çinli üreticilerin biraz daha iştahını kabartmış durumda. Burada daha fazla hibrit araç satmak istiyorlar. Özellikle talebin de olmasıyla beraber, bu pazara yönelik talebin de olmasıyla beraber. Bu noktada Avrupa'ya özel geliştirilen ilk BYD tarafındaki ilk modelden söz ediyor olacağız. Dolphin'e zaten aşinayız. Türkiye'de de satılan model ama %100 elektrikli olarak geliştirilen bir model. Yani doğuştan %100 elektrikli olarak geliştirilen bir model ama Avrupa için geliştireceği ilk, oraya özel geliştireceği ilk şarj edilebilir bir modelin Dolphin olacağı söyleniyor. Dolphin G olarak isimlendirilen bir model olacak. Nerede üretileceği şu an için açıklanmamış. Çünkü Macaristan'da bildiğimiz kadarıyla elektrikli modeller üretilecek. Türkiye'deki fabrikada özellikle plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibrit üretilmesi bekleniyordu ama dediğimiz gibi aslında Türkiye'de Manisa'da herhangi bir atak yapılmış durumda değil şu anda. Belki de Macaristan'daki fabrikada plug-in hibrit de üretilmesine yönelik bir adım da atılabilir. İlerleyen süreçte bu noktada bir gelişme olur mu olmaz mı onu görüyor olacağız. Tasarım noktasında mevcut Dolphin'e göre herhangi bir değişiklik olup olmayacağı belli değil. Bu noktada çünkü birçok detay açıklanmamış ama Dolphin G olarak isimlendirileceği net. Plug-in hibrit sisteme sahip kompakt bir araç olacağını biliyoruz. Kaputun altında, yani teknik detaylarda neler sunacağı çok belli değil ama özellikle kısa süre önce tanıtılan Atto 2'nin plug-in hibrit versiyonu yine Avrupa için tanıtılmıştı. Kompakt crossover'ın plug-in hibrit versiyonuyla yakından ilişkili olacağı söyleniyor. Bu modelin özelliklerine baktığımızda, yani Atto 2 DMI'nin özelliklerine baktığımızda burada 1.5 litrelik 4 silindirli benzinli motor ve ön tarafta konumlandırılmış, önden çekişli bir araç, kompakt bir araç, ön tarafta konumlandırılmış bir elektrik motorunun bulunduğunu görüyoruz. Bu kombinasyon Atto 2 DMI'da toplam 259 beygir güç üretiyor ve büyük batarya seçeneğiyle 90 kilometreye kadar, WLTP özelinde tabii ki, 90 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili vaat ediyor. Tabii ki Dolphin ona göre biraz daha alçak ve ona göre biraz daha kompakt bir araç olacağı için belki de bu safe elektrikli sürüş menzili tarafında biraz daha yüksek menzil sunması mümkün olacaktır. Çünkü Atto 2'ye göre daha iyi aerodinamik sürtünmesi olacak, sürtünme katsayısı daha düşük olacak gibi düzenlemeler beklersek burada bu safe elektrikli sürüş menzilinin biraz daha yukarıda olmasını bekleyebiliriz. Dediğim gibi birçok detay aslında belli değil ama Atto 2 ile yakından ilişkili olacaksa bu özellikler büyük ihtimalle bu otomobilde de kendini gösterecektir. Ama şunu net bir şekilde görüyoruz. BYD ciddi oranda Avrupa'da satışlarını arttırmak istiyor. Bunu elektrikli otomobillerle yapamıyorsa plug-in hibrit, yani şarj edilebilir hibritlerle yapmak istiyor. Bunun Dolphin'in ardından belki de daha fazla kompakt crossover veya başka araçlar tarafında da veya daha kompakt araçlar tarafında da plug-in hibritleri yerleştirmeye başladığını ve Avrupa'da sattığını görüyor oluruz büyük ihtimalle ileride. Çünkü şu andaki gelişmeler bunu gösteriyor.
Yani şimdi sen böyle anlatırken aklıma tabii böyle geliyor gidiyor. Hani bölmek de istemiyorum ama Macaristan dedin. Hani böyle işi karıştırabilecek meseleler. Macaristan bir taraftan var. İşte Stellantis'le geçtiğimiz haftalarda anlattığım bir işbirliği var. Çinli markaların. BYD miydi? Yoksa başka bir marka mıydı?
Leap Motor.
Hangisiydi?
Leap Motor.
Leap Motor, pardon. Evet, Leap Motor'un işte Stellantis'le bir işbirliği meselesi. Hani neler dönüyor gerçekten, hani orada çok su kaynıyor ama bakalım bize bu işin posası mı kalacak yoksa başka bir şey mi kalacak, çok merak ediyorum. Biraz da beklememiz de gerekiyor maalesef. Yani şu anki taslak özellikle Made in EU taslağı hakikaten kötü ama böyle hepsini yan yana koyduğunda daha anlamlı bir konu çıkıyor. Yani bugün anlattıklarından böyle birçoğunu yan yana koysak, hani birleştirsen bir puzzle'ın parçaları gibi de olmuyor da değil. Umarım Türkiye için hani bu puzzle'ın dışında kalacağımız, Hani işte güzel bir söz var. Sevgili Zafer Başkan, AIPA'nın başkanından alıntılıyım. O da bir yerden alıntılıyor ama söylüyor. Yapay Zeka Derneği Politikaları Derneği Başkanı Zafer Başkan'dan, Küçük Şabanoğlu'ndan bir alıntı yapayım. Diyor ki menüde şey masada değilseniz menüde olursunuz. Yani o yüzden biz bakalım menüde mi olacağız? Çok bizi doğru. Mi yiyecekler yoksa biz de masada olacak mıyız? Bunu göreceğiz. Birçok konu tabii böyle ama bu konuda da belli ki şu an bir masa kurulmuş. Ya orada olacağız ya da olmayacağız. Menüde bizi mi yiyecekler? Bunu da zaman bize gösterecek. Ben hemen son olarak kapatırken şundan bahsedeyim istiyorum izninle. Formula 1 işte bitti nihayet. 2025 sezonunu tamamladık. Ben de büyük bir keyifle seyrettim. Tabii Hamilton'dan ben işte eski bir Hamilton taraftarı olarak diyelim. Şimdi orada da biraz garip bir durum var. Yani hem işte bir Formula 1'de bir takım tutuyorsun. Ama bir taraftan da pilot da çok önemli. Pilot da tutuyorsun. O zaman işler karışmaya başlıyor tabii. Ben işte Mercedes McLaren zamanından Mercedes taraftarı birisiyken şimdi haliyle işler değişti yani. Hani adam Mercedes'te değil. McLaren desen ayrı bir takım. Ondan sonra bu sene McLaren hem fabrika markalar şampiyonu oldu. Hem de bir taraftan da pilot da Norris, Lando Norris, İngiliz'in Lando Norris şampiyonu oldu. Son yarışa kadar da sürdü heyecan. Bahreyn'de iş bitti. Ki Bahreyn'de Hamilton'ın işte çok tartışılan bir şampiyonluğu, 8. şampiyonluğu alabileceği ama bir nevi Verstappen'e hediye edilen bir yarış söz konusuydu. Bundan 4 sene önce zannediyorum. 2021 olsa gerek. Hakikaten çok sorunlu bir yarıştı o. Ve bir böyle kara leke gibi kaldı. Şeyde FIA'nın da defterine yazılmış kara leke gibi de kaldı. Orada Verstappen kazansaydı eğer ve Norris de 3. değil 4. olsaydı ki kazandı yarışı Verstappen ama kazansaydı işte Norris de 4. olsaydı gene şampiyon olacaktı. Ardı ardı da 5. şampiyonluğunu almış olacaktı zannediyorum. Oradan döndü iş. Ha, heyecanlı oldu, güzel oldu. Böyle son yarışa kadar gidince işler güzel oluyor. Hakikaten keyifli, güzel bir sezonu geride bıraktık. Ben böyle çok beklemiyordum. Verstappen'in veya McLaren'in çok ağırlığına geçecek diye düşünüyordum. O yüzden keyifli oldu. Şimdi bu sene işler değişiyor. Audi grid'e geliyor. Artık Audi'yi de göreceğiz seneye. Pek böyle göze batmayan Sauber takımı artık kalmayacak. Kik Sauber yerini Audi'ye bırakmış olacak. Bakalım Audi hani büyük bir hevesle geldiği bu alanda acaba nasıl bir etki gösterecek? Çünkü elektrikli de yani yarı elektrikli %50-50'ye dönülen bir konu var. %80 ile %20 idi daha önce. Yani %20 elektrikli güç ünitesiyle yapıyorlardı. Şimdi gerisi işte şeydi motor gene içten yanmalı. Şimdi işler değişiyor. %50-50 daha sürdürülebilir yakıtların kullanıldığı, güç ünitesinin dediğim gibi %50-50 olduğu ve bir taraftan da DRS'in kapatıldığı böyle kolay geçmeyi sağlayan işte yine pilotlardan şikayet alınan bir konuydu bu. DRS'i açıyorsun. Adam senin önünde ama yaklaştıktan sonra onun rüzgar tüneline giriyorsun ve onu çıkarak o aldığın hızla geçiyorsun, gidiyorsun adamı. Böyle bir konu vardı. Gerçek sürücüler için böyle bir şeyin olmaması gerektiği söyleniyordu. Ve herhalde artık onu da bu sene göreceğiz ama orada da başka kurallar var. Çok enteresan kurallar var. Manuel geçiş modu var. Düzlüklerde arabayı alıyor. Yani biraz daha böyle pilotların üstüne çok daha fazla yük düşen ve çok hesap gerektiren konular olacak. O işte biliyorsun Formula 1 direksiyonları, araçların direksiyonları gerçekten böyle bir teknoloji harikası cihazlar yani aslında. Direksiyon dediği şey direksiyonlar çok ötede şimdi. O daha da karışacak gibi görünüyor. Pilotlara daha da fazla iş düşecek gibi görünüyor ki testlerde, simülasyonlarda görünen o ki pilotlar durumdan pek memnun değil. Yani çok keyifsiz, çok sıkıcı dedikleri konular var. Fakat ne kadar da olsa yenilik şeydir. Arabalar küçülüyor, ben ona seviniyorum. Arabalar çok büyümüştü. Monaco'daki yarışlarda artık yani iki arabanın birbirini geçmesi, Monaco pisti zaten belli yani işte cücük kadar bir pist. Ondan sonra iki araba yan yana geçecek bir yer yok neredeyse. Bu tip yarışların da belki de böyle işte 30 santim boyundan 10 santim de eninden daralma söz konusu. O yüzden sanki belki iyi olabilir. Biraz daha küçülmesinden de ben yanayım araçların. Daha büyük araçların pek iyi olduğunu düşünüyorum. Daha da hafif bu arada. Yine daha da hafifleşecek. 30 kilo kadar da azalmış olacak. Lastikler de herkese daralacak. Bakalım bu sene 2026'da ne göreceğiz? Daha sonra Cadillac'da gelecek. Böyle heyecanlı bir durum söz konusu. Bakalım neler göreceğiz diyerek son haberimizi de böyle vermiş olalım. Hani Formula 1 seneye daha heyecanlı olabilir diye ümit ediyorum. Umarım Hamilton İşte Carlos Sainz'ın oğlu Carlos Sainz Junior'ın daha iyi işler yaptığını gördüğümüz, daha heyecanlı bir sezon olmasını beklediğimiz bir sezonda umarım bizleri bekler. Tabii biz ne bekliyoruz bir taraftan? İstanbul Park. Umarım İstanbul Park'ında bütün işte o takvime girdiğini, rahat rahat böyle bizim de biletleri peşine koşacağımız bir dönemin geleceğini duyarız, ederiz diye de söylemiş olayım diyorum ve her hafta olduğu gibi yine kapanış için sözü sana bırakıyorum. Teşekkür ediyorum.
Evet, aslında tam da ben de son olarak İstanbul'u söyleyecektim. Umarım Formula 1'e yeniden dahil olup bu heyecanı Türkiye'de de yaşarız. Yanılmıyorsam İspanya'nın yerine dahil olma ihtimalimiz var. Hani oradaki verilen sürenin olması, evet, tadilat varsa yanılmıyorsam, oradaki durumlardan dolayı Türkiye'nin dahil olma ihtimali var. Umarım Türkiye'nin de dahil olduğunu görürüz.
Umarım. Gerçekten. Yani orada da çok enteresan sular kaynıyor tabii. Yani bildiğin Arap Yarımadası'na kaymış bir Formula 1 var ama işte FIA Başkanı da Bin Süleym, benim de böyle gençliğimden takip ettiğim çok ünlü bir rally sürücüsü. Ama yani işlerde bir karışık ama işte para da o tarafta. Yani dünya da böyle o tarafa gidiyor.
Evet.
Bazen sürücüler çok, yani sürücüler derken Hamilton mesela İsrail konusunda tepkisini ortaya koyan birisiydi. Hani onlar da işte şey diyordu, yani dibimizde bir savaş var ve biz burada yarışıyoruz, eğleniyoruz falan, pek olmuyor demişti. Bilemiyorum. Enteresan işler. Neyse. Çok vakitten çalmayalım. Güzel de gitti. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yine biraz böyle karışık hesapların olduğu bir bölüm oldu. Ama iyi. İşte Aykar'dan da bahsettik. Heyecanla bekliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık, yüreğine sağlık, zihnine sağlık diyorum. Mutlaka da sevgili seyircilerimize hatırlatmış olalım. Arkadaşlar, Donanımhaber uygulamasını kurarak da veya Donanımhaber sitesini takip ederek de otomobil dünyasıyla ilgili tüm haberlere rahatlıkla erişebilirsiniz. Kaçırmayın. Mutlaka takipte kalın. Bizleri de izleyin. Bizleri de mutlaka bir işte sevgili Barış söylemeden ben söyleyeyim. Motivasyon için emoji de olsa işte bunu bir arkadaşınıza gönderin. Bizlere yorum yapın. Yapıcı eleştirilerinizi eksik etmeyin. Yıkıcı eleştirilerinizi kendinize saklayın. Bırakın biraz bize gelmesin demiş olayım ben. Tekrar teşekkür edeyim. Çok rol çaldım senden kapanışta ama artık hikaye
dersin. Estağfurullah. Estağfurullah. Ben de öncelikle tabii ki her zaman olduğu gibi yine bu bölümde verdiğin destekler için çok teşekkür ederim. İzleyicilerimiz için de hem yorumlarıyla hem beğenileriyle hem de bizi izledikleri için desteklerini her zaman hissediyoruz. Onlara da çok teşekkür ederiz. Daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.